Ayrım 2. İran dost mu? Namı Kemal Zeybek. Sayfa 18. Farsça bilmeden Farsça nutuk. Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği uluslararası bir toplantıya katıldım. Dünyada olup bitenleri konuştuk. Ben 20 dakikalık süremi tam olarak kullandım. Bir dakikada aşmadım. Salonda anında çeviri sistemi vardı. Ben konuşmamı Farsça yaptım. Arapçaya ve İngilizceye çevrildi. Farsça biliyor muyum? Söze şöyle başladım. Hozzar-ı muhterem, men zebanı farisi, ken midanem. Hozzar, hazır olanlar demek. Muhterem de muhterem. Men elbette ben. Zeban, divan edebiyatı merakları bilir. Dil demek. Ken, eski dilimizde ve şimdiki Türkistan dillerinde az yerine. Ne kaldı geriye? Midanem. Biliyorum. Yani muhterem, hazurun, ben Fars dilini az biliyorum. Az biliyorum ama o az bildiğim Farsçayla değil fasih Farsçayla konuştum. Nasıl mı? Önce konuşmamı Türkçe yazdım. Sonra Ali Abbas, Çınar Hoca onu Farsçaya çevirdi. O okudu, ben dinledim. Ben okudum, o dinledi. Artık ezberler gibi oldum. Ne dediğimde tam olarak anlamaya başladım. Zaten divan edebiyatından ve severek okuduğum bazı Farsça şiirlerden ve dilimize çok miktarda girmiş olan Farsça sözlerden ötürü Farsça'ya yakınlığım vardı. Ancak mesele bununla bitmedi. Bizim dostumuz Çınar'ın bir aksan meselesi vardı. Kendisi Tebrizliydi. Ve Farsça sözlerdeki K'leri Ç olarak söylüyordu. Bunun üzerine Büyükelçilikten bir Fars görevli istedim ve telaffuzumu bu farktan kurtardım. Konuşmam bittiğinde İran Dışişleri Bakanı, "Siz Farsçayı güzelleştirdiniz, şiir gibi konuşuyorsunuz. Yalnız Farsçanızda bir aksan var ama İran'ın neresinin Farsçası anlayamadım," dedi. Bakan doğru söylüyordu çünkü ben de konuşmamı sanki şiir okur gibi yapmıştım. Aksana gelince o kaçınılmazdı. Ancak toplantı bitince asıl dert başladı. Gazeteciler ve televizyoncular beni gerçekten çok iyi Farsça biliyor sandılar. Ali Abbas kardeşim durumu açıklayınca da şaşırdılar. Neyse ki televizyonlara ve gazetelere tercümanla konuştum. Sonradan İran'a her gidişimde aynı yöntemi kullandım. Yani konuşmamı Farsça yaptım. Bu arada ve bu sayede Farsçam da biraz ilerledi. Aslında Farsça ile Türkçe aradaki söz alışverişini çok aşan benzerlikler var. Farsçanın Avrupa dilleriyle de bazı ortak yanlarının ve ortak kelimelerin olduğu da bir gerçek. Ancak dil bilginlerimizin şu meşhur Hint-Avrupa, Ural-Altay, Sami-Hami şeklindeki kalıplaşmış görüşü bilimlik yöntemlerle irdelemeleri gerekiyor. Ben dil bilimci değilim. Sadece kaba gözlemlerim bana bir şeyler sezdiriyor. Türkçedeki Farsça ve Farsçadaki Türkçe asıllı kelimeleri bir yana bırakalım. Benzerliklere bir bakalım. Örnekler. Türkçesi küçük, bizim oralarda küçük. Farsçası küçek. Türkçesi büyük, eski söyleyişle büyük. Farsçası bozork. Böyle örnekler çok. Türkçe eski söyleyişle şöyle teşekkür edilirdi. Müteşekkirim. Farsçası ise müteşekkirem. Mesela Türkçe ben hastayım deriz. Farsçası ben hastayım. Tabii Farsça'da hastanın yorgun anlamına geldiğinde unutmayalım. Türkçe'de birinci şahıs ben veya men Farsça'da da öyle. Türkçe'de üçüncü şahıs o, Farsça'da ost. Sadece bilginlerimize bir çalışma alanı açmak amacıyla bu kadarını söyleyip yaptığım konuşmanın Türkçesini ilginize sunuyorum. Bundan sonraki bölüm. Tahran toplantısında Farsça yaptığım konuşmanın Türkçesi. İşlerin temelinde dünya tarihinin üçüncü büyük dönüşümü var. Toplayıcılık ve avcılıktan tarım ve hayvancılığa geçiş birinci büyük dönüşümdür. Binlerce yıl insanlık tarihini bu yeni ekonomi belirledi. Sanayi devrimi buhar gücünün ulaşıma ve üretime uygulanması ile başladı ve teknolojik devrimle tamamlandı. 300 yıllık dönem sanayileşmiş toplumların tarım ve hayvancılık toplumları üzerinde üstünlük kurmasının tarihi oldu. 1955'lerde başladığı kabul edilen yeni çağ bilgisayarların hayata hakim olmalarıyla başladı. Adına bilgi çağı denildi. Bilgi hem erişilmesi kolay hem de en değerli mal haline gelmişti. Bilgi çağına önce sanayi ötesi çağ denildi. Servan Schreiber, Amerika Meydan Okuyor adlı kitabında bunu anlatır. Sonra Alvin Toffler'in 3. Dalga, Gelecek Korkusu, Uyumlu Şirket adlı kitapları geldi. Artık bilgi çağı deniliyordu. John Nesbitt, Peter Drucker gibi yazarlar bu çağı irdelediler. İnsanlık yepyeni bir çağa giriyordu ve hayat tümüyle değişecekti. İyimser yorumlar yapılıyordu. Ferdin değeri, kültürlerin önemi artıyordu. Dinlere ve maneviyata dönüş başlamıştı. Kadınlar hayatta daha çok yer alacaklardı. Çünkü bilgisayarın başında daha başarılıydılar. Bürokrasiler yerini çalışma gruplarına bırakıyordu. Ve artık çok büyük ticari şirketler değil, küçük ve orta boy işletmeler geleceğin akılcı işletme büyüklükleri olacaklardı. Dev şirketler parçalara ayrılarak küçük ve orta çaplı olacaklardı. Çünkü böylesi daha karlı, daha verimliydi. Yeni çağın ekonomik kanunları böyle diyordu. İşte büyük karmaşa buradan çıktı. Dev şirketler birleştiler ve büyük bir güç durumuna geçtiler. Daha önce var olan dayanışma merkezlerini de kullanarak dünya devleti kurdular. Merkezi Amerika olan bu dünya devleti önce Amerika'yı denetim altına aldı. Başkan Bush ile bu denetim tamamlandı. Dünya Bankası'nın başına Rumsfeld'in getirilmesi işi pekiştirdi. Enerji ve silah holdinglerinin öncülüğündeki bu dünya gücünün birinci görevi elbette dünyanın enerji kaynaklarını denetim altına almak, silah şirketlerine pazar oluşturmaktı. Ötekiler de unutulamazdı. İşin özeti yeni dünya düzeni denilenlerin arkasında dev şirketlere dünyanın kaynaklarını istedikleri gibi kullanmak ve üretilen mallara bütün dünyayı uygun pazar yapmak planları vardır. Bunun için bütün direniş noktalarını kırmak amaçlanıyor. Dinler arası diyaloglarla ve başka çalışmalarla dinleri direnemez duruma getirerek yumuşatmak, milli devletleri güçsüzleştirmek, milli orduları zayıflatmak, güçlenmelerini önlemek için her yol deneniyor. Benzetmek gerekirse ben bu oluşumu ahtapota benzetiyorum. Dev bir ahtapot. 8 kolu var. Kollardan birisi globalizm ideolojisi. Globalizm bir ideoloji haline getirildi ve dünya aydınlarının önüne sürülerek düşünce alanında direniş kırılmaya çalışılıyor. Yeni liberalizm ekonomik doktrininde bütün ülkelerin yabancı sermaye adı altında global kapitalin talanına açılması isteniliyor. Özelleştirme bir dogma haline getirildi. İşsizlikten, yoksulluktan, çevre kirlenmesinden söz etmek yok. Gerçekte ilkel kapitalizm, yeni liberalizm adı altında pazarlanıyor. Evangelizm dini, Siyonizm ile Hristiyanlığı bağdaştırdı. Hristiyan Siyonistler denilen ve kendilerinin İsrailoğullarından olmadığını üzülen insanlar oluşturuldu. İsa gökten inip yeni İsrail'i kuracak, büyük savaş Armagedon olacak, bin yıllık dünya devleti kurulacak. İnancıyla beslenen bu din, yetiştirilen yüz binlerce paralı uzmanlarla bütün dünyaya yayılıyor. Daha şimdiden ortalık Asya'daki Müslümanların %5'inin Hristiyan olduğunu söylersek, konunun önemi ortaya çıkar. Ne yazık ki Türkiye'de de bu boyutta olmasa da aynı tehlike vardır. Büyük şehirlerin birinde yüzden fazla Hristiyan misyonerin Müslümanlıktan sapmış kişiler olduğunu söylemek durumu belirtir. Sözün burasında aklıma bir Afrikalı aydının sözleri geliyor. Avrupalılar bize geldiklerinde koltukların altında İncil'leri, bizim de altın madenlerimiz vardı. Şimdi İncil'ler bizim koltuklarımızın altında, altınlarımızın üstünde onlar oturuyor. IMF, Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Teşkilatı ahtapotun öteki üç kolu. Girdikleri ülkeleri global kapitalizmin amaçlarına uygun duruma getiriyorlar. Yedinci kol dünya basın ve yayınında kurulan denetimdir. Birçok gazete, televizyon ve sinema şirketi doğrudan kendilerinindir. Birçoğunda da denetim kurmuşlardır. Bir ülkede yöneticiler global kapitalin çıkarlarına aykırı davrandılar mı hemen harekete geçirilir ve ortam renkli devrime hazırlanır. Sözde insani amaçlarla girmiş olan gönüllü kuruluşlar ortamı hazırlarlar. Klasikleşmiş tekniğe göre yapılan bir seçim belirlenir. Seçimde desteklenen karşıt aday kazanırsa konu çözülmüştür. Kazanamazsa B planı hazırdır. Seçimde hile yapıldı propagandası ile önce kaybedenlerin yakınları, sonra diğer muhalif halk harekete geçirilir. Yeterli bütçe hazırdır. Kumanyalar ve günlük ödentiler temin edilir ve renkli devrim amacına ulaşır. Bu yedi kol ile giremedikleri ülkeler için sekizinci kol hazır beklemektedir. Pentagon ve denetim altındaki NATO. Önce dünya kamuoyu yoğun propagandalarla hazırlanır. Bu konuda akla gelen gelmeyen her yol denenir, sonra da hedef ülkeye askerler girer. Arkasından hemen bankalar ve misyonerler, sonra iş adamları. Bütün bu olup bitenlerin adına tek kutuplu dünya denilir. Kullanılan gücünde bugünün süper gücü olan Amerika Birleşik Devletleri olduğu bir gerçek. Peki ne yapmalı? Önümüzde iki yol var. Durup beklemek, sıra bize gelinceye kadar vur patlasın, çal oynasın, eğlenmek. Sonra ne olacaksa olur. İkinci yol birleşmek ve direnmektir. İnsanlığın karşısındaki bu güç durdurulmalıdır. Durdurulabilir. Yeter ki bilinçle karşı güç oluşturulsun. Global kapitalizm kendi içinde büyük çelişkilerle dolu ve ciddi bir direnişe dayanamayacak durumdadır. Teslimiyet onu güçlendirerek direnişin dağılmasını sağlayacaktır. Direniş, Amerika'yı da bu ahtapotun elinden kurtaracak ve tabii sınırlarına çekilmesini sağlayacaktır. Yine de gerçek yeni dünya düzeninde birden fazla alanlar oluşacaktır. Dünya dengesini bulacaktır. Benim yıllardan beri yazarak ve konuşarak yaptığım teklif, Slav, Türk ve Fars kültür alanlarının oluşturacağı ortak barış ve işbirliği alanının hem global kapitalizmin saldırılarını caydıracak ve hem de kalıcı bir hayat alanı oluşturacağı görüşüdür. Elimizde EGO vardır. EGO geliştirilmeli ve derinleştirilmelidir. Rusya ile yapılacak işbirliği ve Asya'nın derinliklerinde ve Avrupa'nın ortalarında bulunacak başka işbirliği alanları ile dünyanın dengesi ve barış sağlanabilir diyorum. Her şeyden önce de milletlerimiz İslam ümmetinin ve insanlığın hayrına dualar etmeli diyorum. İmam Rıza'dayız. İran'da rehberimiz ve tercümanımız Doçent Doktor Abbas Karaağaçlı, Tebriz Türklerinden. Türkiye'de okumuş, doktora yapmış ve Türkiye'den evlenmiş. Şu anda Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Tahran'da, Tebriz'de, Mesed'de akrabaları var, dostları var, itibarı yüksek. Tebriz'e mutlaka gitmeliydik. Mesed'le İsfahan arasında seçim yapmamız gerekiyordu. Süremiz kısaydı. İsfahan yaşayan bir müze şehir olsa da Mesed'de İmam Rıza'nın türbesi vardı ve oraya uçtuk. Mesed'e uçmak kolay olmadı. Uçaklar doluydu ve yer bulmak çetindi. Dostlar düğümü çözdüler, Mesed yolundayız. Mesed'in üzerinde uçmaya başladığımızda akşam olmak üzereydi. Pırıl pırıl yanan ışıklardan İmam Rıza Türbesi'nin üzerinde olduğumu anladım. Türbenin altın kubbesi ve minareleri parlıyordu. Türbe. İmam Rıza Türbesi'ni okuyarak ve dinleyerek anlamak olacak işlerden değil. Ancak görenler anlayabilir. 17 hektar kapalı alan üzerinde birbiriyle uyumlu ama parça parça binalar, türbe, mescitler, dış ilişkiler salonu ve odalar, odalar, odalar. Ve binlerce insan her yerde namaz kılanlar, kabir odasının çevresinde sel gibi akanlar. Ellerinde yeşil bayraklarla yol gösteren görevliler olmasa burada kaybolmak işten bile değil. Türbe çevresindeki insanların ruhani durumunu anlatmak nasıl olur bilemiyorum. Tekbirler, salavatlar ve manevi heyecanla haykıranlar. Çoluk çocuklarıyla aileler. Türbe 24 saat açık ve her dakikasının böyle olduğu söyleniyor. Peki kim İmam Rıza? 12 imamın 8.'si. Musa Kazım'ın oğlu, Muhammed Cevat'ın babası. Ötekiler mi? İşte adları. Ali, Hasan, Hüseyin, Zeynel Abidin, Muhammed, Bekir, Caferi Sadık, Musa Kazım, Ali Rıza, Muhammed Cevat, Ali Naki, Hasan Askeri, Muhammed Mehdi. 12 imamın değeri üzerinde Şiiler ve Sünniler arasında ayrılık yoktur. Şiiler 12. imamın ölmediğine ve ahir zamanda ortaya çıkacağına, Sünniler ise çoğunlukla öldüğüne inanırlar. Sünni, Şii, Alevi. Yani Sünniler ve Şiiler arasındaki ayrım ayrıntılardadır. İslam'ın temel konularında arada ayrılık yoktur. Ayrımlar ise içtihat meselesidir. İçtihatında yanılana da, yanılmayana da sevap vardır. Belirtmeliyim ki Şiilerde Sünnilere karşı bir taassup yoktur. Sünni kardeşlerimiz diye söz eder ve ayrı görüşler belirtirler. Şii yandaş demektir ve Hazreti Ali yandaşı olmak demektir. Sünnilerden Hazreti Ali yandaşı olmayan var mıdır? Hilafe ve imamet konularındaki görüş ayrılığı ise dinin esası ile ilgili değildir. Diyorum ki, Sünniler, Şiiler ve Aleviler birbirlerinin din kardeşidirler. Aradaki ayrı görüşlerde de hikmetler ve rahmet vardır. Yeter ki ayrı görüşte olanlara da sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşılsın. Allah'ın varlığı ve birliği, Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi ve Kur'an'ın Allah'tan gelen bir kitap olduğunda Sünni, Şii ve Alevi bütün Müslümanlar anlaşırlar. Ötesi ayrıntıdır. Müminler birbirinin kardeşidir, hangi mezhepten olurlarsa olsunlar. Mezhepte bir de Kalenderi dervişlerinin dergahını ziyaret ettik. Kendimizi bir Alevi Bektaşi dergahına girdik sandık. Zikir ve sema yaptıkları yere cemhane diyorlar. Bilindiği gibi hane, ev demek. Kalenderiler Bektaşileri biliyorlar. Hacı Bektaş Veli'yi de büyük pirlerden sayıyorlar. Buradan gitti diyorlar. Evet, oradan geldi. Mesed yakınlarındaki Nişabur'dan, Horasan'dan. Mesed, Horasan eyaletinin merkezi. Sakalı ve saçı uzun ve Akpak Mürşid'in okuduğu kaside ile küçük bir cem yapıldı. Saz yerine def çalınıyor. Defin hızlanması canları yakıyor ve semah başlıyor. Türkiye'den Bektaşi semahı, Mevlevi seması ve Kalenderi seması birbirine karşıyor. Ötesi canlara selam. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 33.